Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Yazarı Suzanne Collins. 6. ayrım. "Aa, Haymitch'in nerede olduğunu Tanrı bilir," dedi Efi. "Haymitch'i görmeyi beklediğimi söyleyemem çünkü büyük ihtimalle şu az saatlerde yatağına gidiyordur. Sina, senin kıyafet vagonunu hazırlamakla meşgul olduğu için çok geç yattı. Senin için nereden baksan 100 tane kostüm hazırlamış. Gece kıyafetleri muhteşemler. Pita'nın ekibindekiler de büyük ihtimalle hala uyuyorlar." "Onun hazırlanması gerekmiyor mu?" diye sordum. "Senin gibi değil," dedi Efi. "Bu da ne demek?" "Ben bütün sabahı vücudumdaki tüyleri yoldurarak geçirirken Pita uyku keyfi mi yapacaktı yani? Bu konuyu pek düşünmemiştim ama arenada kızların aksine erkeklerin bir kısmı vücut tüylerini muhafaza etme şansına sahiptiler. Pita ile birlikte derede yıkandığım için onunkileri hatırlayabiliyorum. Kan ve çamurdan arınınca gün ışığında sapsarıydılar. Sadece yüzü pürüzsüzdü. Oğlanların bir kısmının yeterince büyük olmasına rağmen hiçbirinin sakalı çıkmıyordu. Onlara ne yaptılar acaba? Ben kendimi döküntü gibi hissediyor olabilirim ama hazırlık ekibim benden beter durumdaydı. Fincan fincan kahve içip parlak renklerdeki haplarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. Görebildiğim kadarıyla milli bir aciliyet durumu bacaklarımdaki tüyler gibi olmadığı sürece yataklarından öğleden önce çıkmıyorlardı. Tüylerimin yeniden uzaması beni çok mutlu etmişti. Sanki her şeyin normale döndüğünün işaretiymişler gibi hissetmiştim. Parmaklarımı, bacaklarımı kaplayan yumuşak ve kıvrım kıvrım tüylerin üstünde dolaştırdıktan sonra kendimi ekibe teslim ettim. Hiçbiri her zamanki gevezeliklerine girişecek halde olmadıkları için tek tek bütün tellerin köklerinden ayrılırken çıkardıkları sesleri duyabiliyordum. Yüzüm ve saçlarım kremlerle kaplanırken yoğun kıvamlı ve nahoş kokulu bir solüsyonla doldurulmuş küvette yatmak zorunda kaldım. Bunu daha az rahatsız edici karışımlarla yaptığım iki banyo daha hissedim. Tenimin üst katmanları soyulup açılana kadar çekiştiriliyor, fırçalanıyor, masajlanıyor ve merhemleniyordum. Flavius çenemi kaldırırken iç geçirdi. Sina'nın üzerinde değişiklikler yapılmasına itiraz etmesi çok yazık. "Evet," dedi Octavia. "Seni gerçekten çok özel bir şeye dönüştürebilirdik." Venya neredeyse sert bir sesle "büyüdüğün zaman," dedi. "Sina bize izin vermek zorunda kalacak." "Niçin?" "Dudaklarımı Başkan Snow'unkiler gibi şişirmeleri için mi? Göğüslerime dövme yapmaları için mi? Tenimi fuşya rengine boyayıp pahalı taşlar ekmeleri için mi? Yüzümde dekoratif desenler açmaları için mi? Ya da tırnaklarımı yuvarlaklaştırmaları için? Ya da kedi bıyığı eklemek için?" "Bütün bunları ve daha fazlasını Kapitol halkının üstünde gördüm. Bizim diğerlerine ne kadar ürkütücü göründüklerinin farkında değiller mi yoksa?" Hazırlık ekibimin anlık moda heveslerine terk edilmek düşüncesi, dikkatimi çekmek için birbirleriyle yarışan üzüntülerime, tacize uğrayan bedenim, uykusuzluğum, dayatma evliliğim ve Başkan Snow'un isteklerini yerine getirmek konusunda başarısız olma korkum bir yenisini daha ekledi. Kendimi Efi, Sina, Portia, Haymitch ve Pita'nın bensiz başladıkları öğle yemeğine attığımda konuşamayacak kadar kederliydim. Yemek ve trende ne kadar iyi uyudukları konusunda gevezelik edip duruyorlardı. Herkes tur yüzünden müthiş heyecanlıydı. Yani Haymitch dışında herkes. Akşamdan kalmışlığının etkisinden kurtulmaya çalışırken kekini didikliyordu. Ya sabah çok fazla tıkındığımdan ya da çok mutsuzluğumdan olsa gerek, ben de gerçekten aç değildim. Bir kase etli sebze çorbasıyla oynadım, topu topu bir iki kaşık yedim. Bütün bunların onun suçu olmadığını çok iyi bilmeme rağmen, atanmış müstakbel eşim Pita'dan tarafa bakmadım bile. İnsanlar halimi fark edip beni sohbete dahil etmeye çalışıyorlardı ama onları geri püskürttüm. Bir noktada tren durdu. Garsonumuz bunun sadece yakıt ikmali amaçlı bir duraksama olmadığını, bir parçada sorun yaşandığını ve değiştirilmesi gerektiğini haber verdi. Bu durum Efe'nin tadını kaçırdı. Derhal günlük programını çıkarıp bu gecikmenin hayatımızın geri kalan kısmını nasıl etkileyeceğini hesaplamaya koyuldu. Birden onu dinlemeye daha fazla dayanamayacağımı anladım. "Kimsenin umurunda değil, Efi," diye haykırdım. Masadaki herkes, hatta Efi, onun deli ettiği için bana arka çıkacağını düşündüğüm Haymitch bile bana dik dik bakıyordu. Derhal savunmaya geçtim. Hiç kimsenin umurunda değil işte dedim ve ayağa kalkıp yemek vagonundan ayrıldım. Tren birdenbire boğucu gelmeye başladı ve şimdi artık kesinlikle kusacak haldeyim. Çıkış kapısını bulup zorla açtım ve alarmın ötmeye başlamasını duymazdan geldim ve karların içine düşmeyi bekleyerek aşağı atladım. Fakat ılık hava bacaklarımı sıcacık sardı. Ağaçlarda hala yemyeşil yapraklar vardı. Bir gün içinde ne kadar güneye inmiş olabiliriz? Parlak gün ışığı karşısında gözlerimi kısarak peron boyunca yürümeye başlarken Efi'ye sarf ettiğim sözlerden daha şimdiden pişmandım. İçinde bulunduğum tatsız durumda onun hiçbir kabahati yoktu. Geri dönüp özür dilemeliydim. Çıkışım terbiyesizlik boyutuna varacak cinstendi. Oysa Efi tavırları fazlasıyla önemserdi. Fakat ayaklarım peron boyunca durmadan ilerleyip trenin sonuna ulaştı. Bir saatlik rötar. Aynı yönde en az 20 dakika yürüsem bile zaman sıkıntısı çekmeden geri dönebilirdim. Oysa daha birkaç yüz metre yürümüşken yere çöktüm ve orada oturup gözlerimi uzaklara diktim. Yanımda bir yay ve birkaç ok olsa yürümeye devam eder miydim acaba? Bir süre sonra arkamda ayak sesleri duydum. Beni azarlamaya gelen Haymitch olsa gerek. Hak etmediğimi söyleyecek değilim ama yine de duymak istemiyordum. Bazı dinleyecek havada değilim. Ayaklarımın dibindeki ayrık otlarına bakarak konuştum. Kısa tutmaya çalışırım. Pita yanıma oturdu. Seni Haymitch sandım. Hayır, o hala kekiyle meşgul. Pita'nın yapma bacağını yerleştirmeye çalışmasını izledim. Kötü bir gün desene. Önemli bir şey değil dedim. Derin bir nefes aldı. Bak Katniss. Ben de seninle trende takındığım tavır hakkında konuşmak istiyordum. Son trenden bahsediyorum. Hani şu bizi eve getiren tren. Gay ile aranızda bir şeyler olduğunu biliyordum. Seninle resmen tanışmadan önce de onu kıskanıyordum. Üstelik oyunlarda yaşanan şeylerin suçunu sana yüklemem de adilce değildi. Üzgünüm. Özrü beni şaşırttı. Oyunlar sırasındaki aşkımın sadece rol icabı olduğunu itiraf etmemin ardından Pita'nın bana sırt çevirdiği doğruydu. Ama onu bunun için suçlamıyordum. Arenadayken aşk olayına sonuna kadar tutunmuştum. Benim de ona karşı ne hissettiğimi tam olarak bilmediğim zamanlar oldu. Aslına bakarsanız hala da bilmiyordum ya. Ben de çok üzgünüm dedim. Tam olarak niçin üzüldüğümü bilmiyordum. Belki de onu yok etmek üzere olma ihtimalimin çok büyük olması yüzündendir. Üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Sen ikimizi de hayatta tutmaya çalışıyordun. Ama böyle devam etmemizi gerçek hayatta birbirimizi görmezden gelirken bir kamera gördüğümüz anda birlikte karların içine yuvarlanmamızı istemiyorum. Bu yüzden düşündüm ki eğer ben bilirsin işte böyle yaralı bir hayvan gibi davranmaktan vazgeçersem belki de arkadaş olmayı deneyebiliriz. Büyük olasılıkla bütün arkadaşlarımın sonu ölüm olacaktı ama Pita'yı geri çevirmemde güvende olmasına yetmeyecekti. Tamam dedim. Teklifi kendimi daha iyi bir şekilde daha az ikiyüzlü hissetmemi sağladı. Bunları bana daha önce mesela Başkan Snow'un bambaşka planları olduğunu ve sadece arkadaş kalmak gibi bir seçeneğimizin olmadığını öğrenmemden önce söylemiş olsaydı hoş olabilirdi. Yine de yeniden konuşmaya başladığımıza memnundum. Sorun ne diye sordu. Ona söyleyemezdim. Ayrık otlarıyla oynamaya başladım. Daha temel bir şeyle başlayalım. Benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını riske atabileceğini bilirken en sevdiğin rengi bilmemem sence de çok tuhaf değil mi diye sordu. Dudaklarımda bir gülümseme belirdi. Yeşil. Ya seninki? Turuncu dedi. Turuncu mu? Efi'nin saçları gibi mi yani? Biraz daha yumuşatılmış hali diyelim dedi. Gün batımı gibi. Gün batımı. Ve o anda gördüm. Güneş yavaş yavaş alçalırken gökyüzü turuncunun farklı tonlarıyla parlıyordu. Çok güzeldi. Bir kez daha Pars Leyla süslemeli kurabiyeyi hatırladım. Pita benimle konuşmaya yeniden başlamışken Başkan Snow'la ilgili hikayeyi baştan sona anlatmamak için kendimi zor tutuyordum. Fakat Haymitch'in bunu yapmamı onaylamayacağını biliyordum. Bu yüzden havadan sudan sohbet etmeye devam etsem iyi olacaktı. Biliyor musun? Herkes senin tablolarından bahsediyor. Onları görmediğim için kendimi kötü hissediyorum, dedim. Yanımda bir vagon dolusu tablo var. Ayağa kalktı ve bana elini uzattı. Hadi. Parmaklarının yeniden parmaklarıma kenetlendiğini hissetmek, bunu şov amaçlı değil, gerçek dostlukla yaptığını bilmek çok iyi geldi. El ele trene doğru yürüdük. Kapıya gelince aklım başıma geldi. Önce Efi'den özür dilemeliyim. Pita, abartmaktan hiç çekinme, dedi. Bu yüzden herkesin hala öğle yemeğiyle meşgul olduğu yemek vagonuna döndüğümüzde bana göre fazla ağdalı ama Efi'nin zihninde görgü kuralı ihlalimi ancak telafi eden bir özür diledim. Efi, incelik gösterip özrümü büyük bir zarafetle karşıladı. Büyük baskı altında olduğumu görebildiğini söyledi ve birilerinin zaman çizelgesine uygun hareket etmesi gerektiği ile ilgili yorumları en çok 5 dakika sürdü. Gerçekten bu işi ucuz atlattım. Efi'nin söyleyecekleri bitince Pita beni birkaç vagon ilerideki tablolarına götürdü. Ne beklediğimi bilmiyordum. Belki de çiçekli kurabiyelerinin büyük versiyonlarını bekliyordum. Ama bu bambaşka bir şeydi. Pita oyunları resmetmişti. Bazıları arenada onun yanında olmamanız halinde kolayca anlayabileceğiniz şeyler değil. Mağaramızın çatlaklarından içeri süzülen su. Kuru gölet yatağı. Kök bulmak için toprağa kazan bir çift el, kendi elleri. Diğerleri, bakan herkesin tanıyabileceği şeyler. Kornikopya diye bilinen altın boynuz. Ceketinin içindeki bıçakları düzenleyen claw. Hırlayarak üstümüze gelen Glimmer'a benzetilmeye çalışılan sarışın, yeşil gözlü mutta. Ve ben, her yerdeyim. Bir ağacın tepesinde. Bir tişörtü deredeki taşlarla döverek yıkarken. Bir kan gölünün ortasında, bilinçsiz halde yatarken ve bir de nerede olduğunu çıkaramadığım, belki de Pita ateşliyken beni böyle görüyordu. Gümüş grisi gözlerimle uyumlu bir sis bulutunun arasından çıkarken, ne diyorsun diye sordu. Midemi bulandırdı dedim. Kanın, pisliğin ve muttaların doğallıktan uzak nefeslerinin kokusunu alır gibiydim. Ben arenada yaşananları unutmak için debelenirken, sen her şeyi yeniden canlandırmışsın dedim. Her şeyi nasıl bu kadar net hatırlayabiliyorsun? Onları her gece görüyorum. Ne demek istediğini anlıyordum. Oyunlardan önce de yabancı olmadığım kabuslar, şimdi her gözümü kapatışımda başıma üşüşüyorlardı. Fakat eskiden kalma, babamın madende havaya uçtuğunu gördüğüm o kabus, artık karşıma daha nadir çıkıyordu. Onun yerine arenada olanların farklı versiyonlarını yeniden yaşıyordum. Ruhu kurtarmak için harcadığım boş çabayı. Pita'nın kan kaybından ölmesine ramak kalmasını. Glimmer'ın şiş vücudunun ellerimin arasında lime lime oluşunu. Kato'nun muttalar yüzünden maruz kaldığı o dehşet verici sonu. En vefalı ziyaretçilerim bunlardı. Ben de öyle. Bir yardımı oluyor mu? Yani resme dökmenin. Bilmiyorum. Sanırım bu sayede geceleri uykuya dalmaktan daha az korkar oldum ya da en azından kendime böyle söylüyorum, dedi. Ama hepsi oldukları yerde duruyorlar. Belki de hep duracaklar, Haymitch'inkiler gibi. Haymitch bunu dile getirmiyor ama karanlıkta uyumak istememesinin nedeninin bu olduğundan emindim. Hayır, ama benim için elimde bıçak yerine fırçayla uyanmak çok daha iyi, dedi. Gerçekten resimlerinden nefret ettin mi? Evet ama müthişler gerçekten dedim. Öyleler. Yine de daha fazla bakmak istemiyordum. Sen de benim yeteneğimin ürünlerini görmek ister misin? Sina çok iyi iş çıkarmış. Pita güldü. Daha sonra. Tren ileri doğru sarsıldı. Penceremden bakınca arazinin yanımızdan kayıp gittiğini gördüm. Hadi dedim. 11. mıntıkaya geldik sayılır. Gidip bakalım. Trenin son vagonuna gittik. Oturacak sandalye ve sıralar vardı ama işin en güzel tarafı arka pencerelerin tavana kadar açılabilmesiydi. Böylece açık havada seyahat ederken daha geniş bir manzara görebiliyorduk. Mandıra sürülerinin otladığı geniş açık araziler. Bizim her tarafı odunla kaplı mıntıkamızdan çok farklıydı, yavaşladık. Önümüzde bir çit yükselirken yeni bir durağa geldiğimizi düşündüm. En az 10 metre yükseklikte, üst sınırı çirkin görünüşlü dikenli tellerle sarılmış bu çitin yanında bizim mıntıkanın çiti çocuksu kalıyordu. Gözlerim derhal çitin devasa metal plakalarla kaplanmış alt kısmına kaydı. Bu çitlerin altından sıvışmak, avlanmaya kaçmak söz konusu bile olamazdı. Sonra çevrelerini saran çiçek tarlalarının arasında sırıtan, düzenli aralıklarla yerleştirilmiş gözetleme kulelerini ve kulelerdeki silahlı bekçileri gördüm. Pita, farklı bir şeyler var, dedi. Ru bende 11. mıntıkada daha sert kuralların dayatıldığı izlenimini bırakmıştı. Ama hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Şimdi göz alabildiğince uzanan tarlalar başlıyordu. Güneş ışığından korunmak için hazır şapkalar takmış erkekler, kadınlar ve çocuklar doğruluyor, bize doğru dönüyor ve trenin geçip gitmesini izlerken fırsattan istifade sırtlarını esnetiyorlardı. Uzakta meyve bahçelerini görebiliyordum ve Ru acaba orada mı çalışıyordu? Oradaki ağaçların en üst ve narin dallarındaki meyveleri mi topluyordu diye merak ettim. Orada burada küçük baraka toplulukları, dikişteki evler buradakilerin yanında üst düzey kalıyor, göze çarpıyordu ama hepsi terk edilmiş gibi görünüyordu. Hasat zamanı herkese ihtiyaç duyuluyor olsa gerek. Böyle sürüp gidiyordu. 11. mıntıkanın büyüklüğüne inanamadım. Pita, sence burada kaç kişi yaşıyordur diye sordu. Kafamı salladım. Okulda 11. mıntıkadan sadece büyük olarak bahsediliyordu, o kadar. Nüfusla ilgili gerçek sayılar verilmiyordu. Her sene toplama gününde ekranda gördüğümüz o çocuklar, burada gerçekten yaşayan çocukların sadece bir örneklemesi olsa gerek. Ne yapıyorlar acaba? Ön kura mı çekiyorlar? Kurada ismi çıkacak olanları önceden belirleyip kalabalığın arasında olmalarını mı sağlıyorlar? Ru nasıl oldu da yerine geçmeyi teklif edebilecek rüzgar dışında hiçbir şey olmadan kendini o sahnede buluverdi acaba? Bu yerin uçsuz bucaksızlığı ve sonsuzluğundan yılmaya başladım. Efi yanımıza gelip giyinmemizi söyleyince hiç itiraz etmedim. Kendi kompartımanıma gidip hazırlık ekibimin saçlarımı ve makyajımı yapmasına izin verdim. Sina elinde sonbahar yapraklarıyla süslenmiş çok hoş, turuncu bir elbiseyle geldi. Pita'nın rengi çok beğeneceğini düşündüm. Efi, Pita ile beni bir araya getirip günün programını bir kez daha aktardı. Bazı mıntıkalarda galipler şehri mıntıka sakinlerinin tezahüratları arasında dolaşıyorlardı. Fakat 11. mıntıkada belki de her şey fazla geniş bir alana yayıldığı ve ortada şehir diye bir şey olmadığı için ya da hasat zamanı iş gücü kaybına uğramamak içindir, halkın önüne sadece meydanda çıkılıyordu. Olay büyük, mermer bir yapı olan Adalet Binası'nın tam önünde gerçekleşiyordu. Bina bir zamanlar gerçekten çok güzel olmalıydı ama zamanın acımasız etkisi burada da görülüyordu. Yer yer dökülen dış yüzeyi kaplayan sarmaşıkları, çatının bel verdiğini televizyonda bile görebiliyorsunuz. Meydanın kendisi de çoğu terk edilmiş köhne dükkan vitrinleriyle çevriliydi. 11. mıntıkanın tuzu kuruları nerede yaşıyor bilmiyorum ama buralarda olmadıkları kesin. 6. ayrımın sonu. Sayfa 65. Devamı 7. ayrımda.